Merhaba sevgili seyirciler. Şu an Teknofest'teyiz ve Teknofest'te de hemen arkamda gördüğünüz BMC Savunma'nın ürettiği Altay tankının önünde. Yanımızda da BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan var. Mehmet Bey merhabalar.
Nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim.
Hoş bulduk. Gerçekten tebrik ve teşekkür ediyorum. Hani bunu görmek en azından biraz hikayeyi bildiğimiz için bizim için çok önemli. Ama bir taraftan da sizden de dinlemek istiyoruz. Altay tankının bizim için yani hem hikayesini dinlemek istiyorum hem de Türkiye için ne anlam ifade ediyor? Sizin uzun süredir bunun içinde, hatta başlangıcından beri içinde olduğunu bildiğimiz için daha anlamlı olduğunu düşünerek sormak isterim.
Peki, teşekkürler, sağ olun. Kısaca özetleyeyim, tabii Altay'ın hikayesi çok uzun. Ta 96'lara kadar giden bir hikayesi var. Ben de projeye 99 yılında genç mühendis olarak katıldım, öyle söyleyeyim. Çünkü Altay'ın ilk ihale dönebildi. Yurt içinde bir tankın yabancı bir ortakla birlikte üretilebilirliğine yönelik bir proje olarak başladı aslında. 2000'lerden bahsediyorum.
2000, evet, 99,
2001 2000'ler. O dönemde bir ihale süreci, Tank 2000 projesi kapsamında bir ihale süreci planlandı ve bunun öncesinde de dünyanın önde gelen tanklarını üreten şirketlerle birlikte yerli bir şirketle eşleştirerek konsorsiyum halinde Türkiye'de bir tank üretilebilir mi diye bir çalışma başlatıldı. Bu çalışma kapsamında işte Abrams M1A2, Leopard 2A6, T-84, Leclerc tankları Türkiye'ye getirilip yaklaşık 2 yıl boyunca birçok farklı arazi ve iklim koşullarında testlere tabi tutuldular. Daha sonra değerlendirme sürecinde bir şekilde bu şirketle, yani üretici şirketlerle anlaşmaya varılamadığı için o ihale sonuçlandırılamadı. Arkasından da Savunma Sanayi Başkanlığı Türkiye'de özgün bir Türk ana muharebe tankı, modern tank üretilebilir mi diye bir fizibilite çalışması yapmaya karar verdi. Bu çalışmayı yapmak için de o dönemin önemli Türk kara aracı üreticileri olan BMC Otokar ve FNSS şirketlerini birlikte bir şirket kurup buna yönelik, yani Türkiye'deki altyapı ve yetenekleri inceleyip dünyadaki tank üreticisi şirketlerin yapılarını, imkan kabiliyetlerini inceleyip bir rapor sunmalarını istedi. Bu çalışmada ben de görev aldım. O dönemde dünyada ne kadar tank üreticisi, önemli tankların entegratörü firma varsa bunlar ziyaret edildi.
Siz en başından beri buradasınız.
Evet. Yani 24 yıldır bu tankın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi için bir mücadele sürüyor aslında. Burada silahlı kuvvetlerde, Savunma Sanayi Başkanlığı'nda emek verenlerden biriyim. Öyle söyleyelim. Birçok insanın emeğiyle aslında bugünlere ulaşıldı. O fizibilite çalışmasıyla da Türkiye'de sadece belli alanlarda teknik destek alınarak, yurt dışından teknik destek alınarak bir ana muharebe tankının üretilebileceği yönünde bir rapor çıktı. Çok buna istinaden de Milli Tank Projesi, Altay Projesi hayata geçmiş oldu. İki dönem halinde planlandı. İlk 2007 yılında ihale edilen tasarım dönemi, arkasından da işte 2018'de prototiplerin tasarımın doğrulanması kalifikasyonuyla 2018'deki seri üretim döneminin başlangıcı var. 2007'deki ihaleyle tankın prototipleri üretilmeye başlandığında ilk üretimler 2011-2012 yıllarında ön prototip dediğimiz tanklar yapıldı. 2013-14 yıllarında da daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte testleri ve kalifikasyonları yapılan prototipler imal edildi. Kamuoyunun gördüğü tanklar da aslında o iki tanktır. İlk dönemden kalan tanklar. 2018'de seri üretim ihalesini BMC kazanınca aslında benim gibi o dönem bir dediğimiz tasarım döneminde tankın tasarımı, prototiplerin üretimi, testleri, bu faaliyetleri yürüten ekibin büyük bir kısmı tankın peşinden şirket değiştirdi. Çünkü yani birçok insanın bu projenin, bu kadar uzun soluklu ve emek verilen projenin sonucunu görmek ve o bilgi deneyimiyle evet. projenin bir parçası olmak beklentisi ve görüşü vardı. Dolayısıyla bu milli davanın peşinden herkes koştu. Tabii şu anda o kadro çok daha büyümüş vaziyette. Yaklaşık 250 mühendis, 200 de diğer personelle birlikte 450 kişilik bir kadro bu tankın geliştirilmesiyle uğraşıyor. Ve hepinizin bildiği yine güç grubu ile ilgili yaşanan sorunlar olmasaydı da 2018'de ihale sonrasında 18 ay içinde aslında ilk seri üretim tanklarının teslimatı planlıydı. Ama maalesef süreç düşünüldüğü şekilde devam etmedi. Bir takım kısıtlar karşımıza çıktı. O zaman da yapılması gereken tek şey o sistemlerin yerine yenilerini, yerlerini tasarlamak ve bu engeli aşmak ihtiyacıydı. Buna yönelik planlamaları hemen yaptık. Dediğim gibi kadroda zaten tecrübeli ve tankın ilk tasarımından biri çalışan ekip olduğu için 3 yıl gibi kısa bir zamanda, ki tank tasarımı için 3 yıl inanılmaz kısa bir süredir.
Evet, ya otomobil bile bugün konuştuğum zaman aslında bambaşka ama tanktan öyle. Bahsediyoruz, bambaşka.
Aynen öyle, 3 yıl gibi kısa bir zamanda tankın üzerinde 14 alt sistem değiştirildi ve ihracat kısıtı olmayan sistemlere ve yerleştirilen sistemlere geçildi. Buna güç grubu da dahil. Bununla birlikte tabii ta 10 yıl önceki prototipleri söyledim. O dönemden bu döneme Türk Silahlı Kuvvetleri sahada birçok operasyon yaptı. Evet. Birçok deneyimler yaşandı. Tankların girdiği operasyonlarda gördüğümüz deneyimler yaşandı. Bu konularda da tankın sahadaki performansını geliştirmek ve günümüz muharebe sahasına adapte etmek için yapılması gereken birçok
çalışma,
evet,
anlamında.
Evet ve ilave edilmesi gereken özellikler olduğunu gördük. Yerlileştirme ile ilgili kaybettiğimiz bu zaman aslında bir fırsat oldu prototipleri güncellemek ve aslında tankları o seviyeden 10 yıl sonraki günümüz şartlarına güncellemiş olduk bu arada. Dolayısıyla aslında bu tanka yeni Altay dememizin arkasında çok güçlü sebepler var. Çünkü birçok yönden hani 3 ana unsur diye ele aldığımız hareket kabiliyeti, ateş gücü ve bekası yönüyle her unsurda çok ciddi geliştirmeler yapıldı tank üzerinde. Üzerinde aktif koruması var. 10 yıldır demode olmuş bütün elektronikleri değiştirilip atış kontrol sistemi yenilendi. Araç kontrol sistemi yenilendi. Güç grubu değiştirildi zaten. Evet. En önemli faktörlerden biri bu. Üzerindeki pasif zırhlar, reaktif zırhlar geliştirildi. Koruma açıları ve karşılayabildiği tehditlere yönelik kabiliyetleri geliştirildi. Dolayısıyla bu iki prototipi, yani dönem bir prototipi ile dönem iki prototipini kıyaslamak bile uygun değil. Bravo. Bu yepyeni bir tank.
Peki Türkiye için bu tankın önemi nedir? Yani biz böyle söylüyoruz ama aslında gözden kaçırdığımız bir şey var mı? Bu tahmin edebilir ama bizim gözden kaçırabileceğimiz, izleyicilerimizin gözden kaçırabileceği, Türkiye için neden bir tankın bu kadar önemli olabileceği, yerli yapımın, evet, ondan da bahsedelim mi?
Tabii bahsedeyim, çünkü bu özellikle size bunu anlatmam önemli, çünkü gençlere ulaşması ve hani daha sabırsız, daha hızlı bir şeyler bekleyen insanların da konuların nasıl geliştiğini bilmesi lazım. Öncelikle tank yapabilmek demek, tank tasarlayıp üretebilmek demek. Dünyada birçok tank üreten ülke var ama tasarlama yeteneği, yani tankın sistem mühendisliğini yapabilen ülke sayısı bir elin parmakları kadar. Bu yeteneğe sahip olmak demek, savunma sanayinde sınıf atlamak demek. Yani dünya savunma sanayinde bir noktadan bir noktaya geliyorsunuz. Ha, birçok alanda birçok tartışma devam ediyor. Hani sahada artık tanklara ihtiyaç var mı yok mu vesaire. Yaşanan son dönemdeki, evet, bütün savaş tecrübeleri, tank olmadan herhangi bir operasyonun tamamlanmasının mümkün olmadığını gösteriyor.
Çok.
Dolayısıyla ana muharebe tankları sahada ortadan kalkması söz konusu olmayan, hatta savaşın kaderinde belirleyici unsur olan ama gelişen tehditlere ve muharebe koşullarına göre
cevap verebilen,
değişen, evrim geçiren, şekillenen araçlar.
Evet.
Dolayısıyla tank geliştirmesi bir tank yaptım, bitirdim şeklinde bir çalışma değil. Sürekli devam eden bir iş ve tankın muharebe sahasına adaptasyonu için.
Evet.
Arkamızda gördüğünüz tank, TSK'ya teslim ettiğimiz iki tankın dışında bizim mühendislik tankımız.
Evet.
Bu tank buraya atışlardan geldi, Koçhisar'dan geldi. 3 gün sonra da tekrar atış seti yapmak için sahaya gidecek. Tank geliştirmesi devamlılık arz eden bir konu. Çünkü tehditler sürekli değişiyor, muharebe sahasının ihtiyaçları sürekli değişiyor ve bu süreci biz de takip etmek ve tanka gerekli tüm adaptasyon sistemleri ve özellikleri entegre etmek durumundayız. Bu tankın evrimi önümüzdeki dönemde nasıl şekillenecek diye düşünürsek,
evet,
neden tanka sahip olmamız önemli? Dediğim gibi hem operasyonların bitmesi mümkün değil.
Doğru.
Bir sahayı tankla işgal etmediğiniz sürece, hem de son dönemde işte Ukrayna-Rusya savaşı falan da girdikten sonra birbirine denk kuvvetlerin mücadelesi söz konusu olduğunda muharebe sahasında aslında unuttuğumuz tank tanka karşı muharebelerin de yaşanabileceğini gördük. Son doğru, tecrübeler evet, bunu da gösterdi.
Evet. Maalesef.
Demek ki değil ama evet, bu içinde bulunduğumuz evet, coğrafyanın gerçekleri.
Evet, evet.
Bu yaşananlar hemen kuzeyimizde oluyor. Güneyimizdeki durumu biliyorsunuz.
Zaten
batımız, doğumuz hepsi her an takip etmemiz ve uyanık,
evet,
tedbirli.
Elde bu güç olmazsa da
ve çok caydırıcı güce sahip
evet,
olmamız
ben de bunu
alanlar.
Yani bu güç olmayınca caydırıcılık mümkün olmuyor.
Olmuyor. Evet. Olmuyor. Dolayısıyla tankın muharebe sahasındaki bu konumu benim gördüğüm daha uzun yıllar devam edecek. Bunu hani sadece kendi sözümüz olarak değil, dünyada kim ne yapıyor gözüyle bakarak da söylemek lazım.
Evet.
Amerikalılar bugün Abrams-X'le uğraşıyor. Almanlar, Fransızlarla birlikte Krauss-Maffei Wegmann'la Nexter birlikte EMBT dedikleri geliştirilmiş muharebe tankını Leclerc'in ve Leopard'ın iyi özelliklerini birleştirerek yapmaya çalışıyor. Rheinmetall şirketi bir tarafta KF-51 projesiyle geleceğin tankını yapmak için uğraşıyor. İngilizler Challenger 2'leri Challenger 3 seviyesine yükseltmek için modernizasyon projesi başlattılar. Dünyanın önde gelen ve savunma sanayinde lider ülkelerinin hepsi tanklarını geliştirmeye çalışıyorken herhalde tanklara ihtiyaç var mı yok mu konusu biraz altı
evet,
boş kalıyor.
Kesinlikle.
Dolayısıyla doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Tankın muharebe sahasında evrimleşeceği, şekil değiştireceği de kaçınılmaz bir gerçek. Bunu biliyoruz. Zaten Altay projesinin T3 dediğimiz, yani T1 ve T2 tankları şu anda imalat sürecine girecek olanlar, T3 dediğimiz insansız kuleli gelecek jenerasyon versiyonu projemizin içinde var. Bununla da ilgili çalışıyoruz. Özellikle son dönemde gelişen hava tehditleri,
evet,
İHA'lar, havadan saldırı gerçekleştirebilen füzeler gibi bunlara karşı da birçok tedbir tankların üzerine konulmaya başlandı. Konuluyor, bunları da değerlendiriyoruz. Dolayısıyla Altay'ın dediğim gibi evrimi devam edecek. Bu arada mutlaka mevcut versiyonun üretilip ordumuzun bu alandaki güçlenmesine destek sağlayacak ana unsurun envantere girmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu bir yolculuk
evet,
ve devam edecek.
Mutlaka devam edecek. Ben bu yolculukta size başarılar diliyorum. Hem
teşekkür ederiz. Sağ olun.
Yani hem Türkiye'den hem kendim adıma gerçekten yolculuğun başarıyla sürmesini temenni ederim.
İnşallah.
Çünkü bunun gerçek anlamda gördüğümüz tehditlerle
evet,
coğrafyamız itibariyle aslında net bir ihtiyaç olduğunu düşünenlerdenim ben de. O yüzden yolunuz açık olsun. Başarılar
olsun. Çok teşekkür ederim.
Teşekkür sağ ediyorum.
Tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Herkese çok selamlar. Saygılar.
Arkadaşlar şimdi de Altay tankının bu sefer tam yanındayız. Yanımızda da bu sefer BMC Savunma'da Ar-Ge ve Mühendisliğinden sorumlu genel müdür yardımcısı Korkut Bey var. Korkut Bey merhabalar.
Merhaba.
Öncelikle yine aslında Mehmet Bey'le teşekkürle başlamıştım. Burada da teşekkürle başlamak istiyorum. Hem teşekkürler hem tebrikler ediyorum.
Biz
gerçekten ne kadar büyük bir emek olduğunu az önce dinledik. Biliyorduk ama biraz daha dinledik. Sizden de bu tankın bizim için teknolojik özelliklerini, teknik özelliklerini dinlemek isteriz.
Tankların 4 tane ana unsuru var. Bunlar hareket kabiliyeti, ateş gücü, beka ve komuta kontrol haberleşme. Tankımızda ateş gücünü oluşturan 120 mm'lik yersiz setsiz bir ana silahımız var.
Evet.
Bu ana silahımızın dışında eşeksenli bir makinalı tüfeğimiz, bir de içeriden komuta edilen bir uzaktan komutalı silah sistemimiz var. Hareket kabiliyetini sağlamak için 1500 beygirlik bir güç grubu kullanıyoruz. Motor ve transmisyondan oluşan bir güç grubu. Hidropneumatik süspansiyon sistemimiz var. Bu bize çok zorlu arazi koşullarında tankın çok rahat hareket etmesini, içerideki mürettebatında görevini çok daha rahat yapmasını sağlıyor. Bekayı oluşturan pek çok unsur var. Bunlardan en önemlisi tabii ki zırh sistemi veya bek koruma sistemleri. Kompozit, reaktif, pasif zırhlarımız var. Bunun dışında bir de aktif zırhımız var. Radar ve lazer ikaz sistemlerinden oluşan aktif korumamız, anti-tank tehditlerini radarla tespit edip yaklaşan anti-tank füzesini havada imha etmek üzere bir kendi roketini fırlatıyor ve tanka yaklaştırmadan havada imha ediyor. Bunun dışında kimyasal olarak, nükleer, biyolojik olarak kirletilmiş alanlarda görev yapması gerekiyor tankın. Bunun için bir koruma sistemimiz var. Tankın oralara gittiğinde herhangi bir şekilde tankın içerisine bunların, bu ajanların girmesini engelleyen bir filtrasyon sistemimiz var. Gelişmiş kamera sistemlerimiz var. Hem uzaktaki hedefleri hem yakındaki tehditleri algılayabilmek için 20'nin üzerinde gece ve gündüz görüş sağlayan kameralarımız var.
Entegre çalışan tabii değil mi içeride?
Entegre çalışıyor. Hem şoförün, hem komutanın, hem nişancının, hem de doldurucunun bu görüntülere erişimleri var. Böylelikle hedefteki tankları örneğin tespit edip onlara nişan almak, gece gündüz bunu yapmak mümkün. Ya da yakına gelen tehditleri 360 derece fark edip bunlara karşı tedbir almak mümkün. Çok fazla sayıda bilgisayarımız var. Araç elektroniği, bütün aracın elektronik komutasını yapan bir bilgisayar sistemi. Bunun dışında çok gelişmiş bir atış kontrol sistemimiz var. Onun bilgisayarları var. Komuta kontrol sistemlerimiz var. Onun bilgisayarları var. Modern teknolojinin bize sağladığı her türlü imkanı tankta buluşturduk ve barındırıyoruz. Bunu kullanarak da bütün tehditleri bertaraf etmek için kullanıcımıza, askerlerimize her türlü imkanı sunuyoruz.
Çok teşekkür ederiz gerçekten. Yürekten teşekkür ederim. Hem Türkiye adına hem de kendi adıma teşekkür etmek
teşekkür
isterim.
Teşekkür ediyorum.
Elinize sağlık, yüreğinize sağlık. Evet sevgili seyirciler, Altay tankını sizler için anlatmaya çalıştık. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.